Avrupa gündemin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Barış, yine bu yeni arka planına bayıldım ben bu arada, onu söyleyeyim. Gerçekten çok keyifli görünüyor. Siyah, ondan sonra ön plana çıkartıyor seni. Benim arka plan havalıydı diye seviniyordum. Artık senin arka plan tek seferde işi bitirdiği için artık o havayı kaptırdık. Yapacak çok bir şey yok. Haberler de sende olduğun için bizim pek esamemiz okunmaz hale geldi. Ne yapalım? Artık dinleyeceğiz seni yani. Hani, o yüzden buyursunlar bakalım.
Evet, yine bu hafta güzel haberlerimiz var, ilginç haberlerimiz var. Hemen ilkiyle başlayalım istersen.
Şimdi ilki de, bu hafta Çinli haberimiz var mı?
Var. Çin'den haber olmaz var mı? Olmaz mı?
Tamam, güzel. Zam haberimiz var mı?
Zam haberimiz yok. Bir o eksiğimiz var. Evet.
Tamam, sevindik, güzel. Tamam, bu da güzel. Ondan sonucuma. O zaman hazırız. Yani bence bu ikisi varsa, çünkü bu ikisi artık seninle yaptığımız programlarda bakıyorum. Bu ikisi standart yani. Hani
evet.
Ya zam olacak ya Çin'den araba gelecek. Şu marka Türkiye'ye geliyor olacak ya da Çinli'nin bir markası çıkmış olacak. O yüzden dinliyoruz efendim.
Aslında ilk haberimiz biraz ilginç. Bir zam haberi değil, bir güncelleme haberi. Şimdi takipçilerimiz, izleyicilerimiz böyle zam değil güncelleme deyince kızıyorlar ama ben hakikaten zama zam diyorum yani. Biz de bu konu...
evet hani, biz diyoruz ya.
Kaçmıyor asla ama bu gerçekten bir güncelleme haberi. Hemen detaylarına geçeyim. Elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV matrahlarında güncellemeye gidildi. Biliyorsun abi, elektrikli otomobillerde motor gücü 160 kW'ın altında ve üstünde olanlara farklı ÖTV oranları uygulanıyor. 160 kW'ın altında kalınca %10'luk ÖTV dilimi dediğimiz, tabii ki matraha da göre, %10'luk ÖTV diliminde kalabiliyor otomobiller. Şimdi burada bir değişiklik yapıldı. 1 milyon 250 bin TL olan matrah 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı. Bu ne demek oluyor? Vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL olan elektrikli otomobiller artık %10 ÖTV dilimine girebiliyor demek oluyor. Önceden 1 milyon 250 bin TL ile sınırlıydı bu.
Evet.
Yani bana göre çok kısıtlı bir güncelleme. Burada yani sadece %16'lık bir artış söz konusu ki. Hani otomobil fiyatları bile bu kadar yükselmişken ve özellikle işte Çin'den gelen otomobillerde vergi varken, şu varken, hani çok kısıtlı bir güncelleme oldu. Zaten sonucuna da baktığımızda sadece ve sadece iki tane modeli etkilediğini görüyoruz. Bunlar da az farklı %10'luk ÖTV dilimini kaçıran, %40'a giren iki tane modelin %10'luk dilime girmesi oldu. Bunlardan bir tanesi IONIQ 5'in 4x2 progresif versiyonu. 2.3 milyondan 1.7 milyon civarına düştü. Bir de Türkiye pazarında çok popüler olmayan bir model var. O da Subaru Solterra. Adını bile çok duymuyoruz pazarda ne yazık ki. O da 2.4 milyon civarından 1.85 milyon civarına geriledi. Burada sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bunun sonucuna göre senin yorum yapmanı istiyorum. Mercedes'in EQA 250 Plus modeli vardı. Seninle Otogünden programında konuşmuştuk aylar önce. %10'luk ÖTV dilimine giriyordu. Sonrasında %40'lık ÖTV'ye sıçradı. Bu değişiklikten o da etkileniyordu ama Mercedes şöyle bir değişiklik yapmayı tercih etti. %10'luk ÖTV dilime girmesin diye otomobile zam yaptı.
Ya, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben ne demiştim? Ne dedim sana ben programın başında? Zam haberi var mı dedim mi?
Ya şimdi genel bir zam olmadığı için.
bu zam değil de nedir yani? Yani indirim yapma ihtimalim varken... Niye bunu? Ama başkaları da yapacak bunu. Yani başkaları da bunun peşine gelecek. Sen anlattın ya Atto'nun işte BYD'nin olayını konuştuk burada. Yani
evet.
İşte oraya sığdırmak için ne kadar çok uğraştık. O yani %10'luk dilinde kalsın diye ne çok uğraştık. Şimdi onlar anında tak serbest bırakacaklar. Nasıl olsa
maalesef
yukarı doğru çıktı. Biz de o zaman arabanın fiyatını arttıralım diyecek adam.
Evet, ya önceden
yani,
önceden 1.65 milyondu. 1.65 milyonun altında tutmaya çalışıyorlardı. Çünkü sınır oydu. Şimdi 1.9 milyona çıktı. 1.9 milyona kadar rahat rahat oynayacaklar şimdi. Çünkü o zamana kadar zaten %10 ÖTV diliminde kalıyor yine otomobil. Yani baktığın zaman bu dilimde kalmaya çalışanların hepsi 1.9 milyon seviyesine yavaş yavaş çıkacaklar şimdi. O baskıladıkları fiyatları arttıracaklar ne yazık ki. Yani böyle de bir durum var. O yüzden bu güncelleme iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemiyorum. Çok
vallahi
ilginç bir şey oldu.
Gene otomobil üreticilerine iyi oldu gibi bir duruma gelmiş oldu böylece. Çünkü bize yani yarayan bir duruma gelmiş değil şu görüntüde. Evet, matrah böyle oldu ama Hani böyle de olunca insan şey diyor. Demek ki şirketi düşünerek yaptılar bunu. Hani diğer tarafı düşünerek yapmadılar herhalde diyor. Tabii burada her iki tarafı da aynı kefeye koymak lazım belki de, bilemiyorum. İki
ya şimdi için, bir de yani şöyle bir durum var.
%40'lıkla ilgili bir şey yapmadın çünkü.
Evet, sadece %10'luk ÖTV dilimiyle ilgili bir şey yaptılar. Bu da şu söylentilere neden oluyor. Bilmiyorum sen katılır mısın? Zaten hani bu ÖTV matrahları birazcık, bu ÖTV oranları birazcık böyle TOG'u desteklemek, onu %10'luk evet, dilimde tutmak adına yapılmış şeylerdi. Şimdi %10'luk, sadece %10'luk dilim özelinde böyle bir şey yapılması, acaba TOG'a zam gelecek de o yüzden mi matrahı yükseltiyorlar gibi söylentilere gene, neden oldu.
Gel abi, zama gel. Gene zama gel.
Ki çok güçlü söylentiler yani bunlar. Bence ya yakın zamanda özellikle Ocak'ta TOG'da bir zam göreceğiz.
Ya TOG'da zam göreceğiz. Yolda zam göreceğiz. Yani her yerde zam. Zaten Ocak'ta yani 2024'te doğal olarak hani işte her şeye zam geleceğini artık kestirmemiz lazım. Yani bu
evet,
işte yolları konuşmuştuk. 2023'te bir daha zam yok demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Neyse ki oradan yırttık. Ne dedik? Konuştuk. Avrasya bile şu an ucuz geliyor insanlara. Yani sırf bu paranın değer kaybı ve zam yapılmamasının korelasyonu evet, sayesinde ucuz geliyor insanlara. Yani ucuz derken tabii ki değil ama yani genel olarak günümüz şartlarına baktığında bu paralar 50-70 liralar ucuz geliyor. Ama daha önce öyle miydi? İlk çıktığı zaman düşün Avrasya'dan geçtiğini. İşte bir dakika ya, oradan geçeceksek değmesi lazım. Bana iyi zaman kazandırması lazım. Veya geçsem mi geçmesem mi falan diye düşünüyordun. Şimdi insanlar öyle demiyor ki. Geç ya diyor, Avrasya'dan geç, ne olacak diyor. O yüzden bunların her birinin dengesi gelecek tekrar. Ama tabii burada evet, işte gene dediğim gibi. Demek ki markalar da o kadar da hevesli değiller bu işi böyle daha ucuz tutmak için, insanlara daha ucuz vermek için. Buna da çok hevesli değiller.
Evet.
Ondan sonra tabii şeyde, limanda kalınca arabalar başlayacağız konuşmaya. Yani o işte indirimler, şunlar bunlar konuşmaya başlanacak. Bir daha konuşuruz artık, ne yapalım. Yani
bakalım o günleri işte, görecek miyiz?
Görecek miyiz?
Bakalım. Bir de işin şu boyutu var. Eğer TOG'a zam gelirse hala daha böyle kura ile işte TOG çıkan,
var, değil mi?
Teslim almayı bekleyen kullanıcılar var ve hani teslim almadan paranın tamamını vermiyorlar. Eğer onlar teslim almadan bir zam gelirse bu noktada çok büyük mağdur olmuş olacaklar. Evet. O da ilginç bir durum. Hani TOG'un eğer böyle bir şey yapacaksa bu kullanıcılar için en azından bir fiyat garantisi, ne bileyim, fiyat sabitleme tarzında bir şey yapması lazım. Evet. O da çok kötü olacak yani çünkü.
Bence pek onu da veremezler. Yani mesela onu şöyle karşılaştıralım. Tesla mesela diyelim ki ben duyurduktan sonra şimdi gelenlere mesela ne yapıyor? Evet, şimdi sana çıktı deyip indirimli veriyor mu? Vermiyor. Vermediğine göre onlar da vermeyecek bence.
Yani evet, vermeyecekler. Mesela,
evet, vermeyecek. Tabii vermeyecek.
Büyük bir sıkıntı olacak burada.
Yani evet, onu
böyle de ilginç bir durum.
Evet, böyle de bir durum var. Neyse, tamam, peki hadi. Zam konuştuk artık, yeter. Daha bir şey demiyorum. Sıradaki evet, habere
kadar,
geçelim diyorum.
Bu kadar zam yeterli.
Bu kadar zam yeter, boş ver madem öyle. Zam da konuşmuş olmadık değil. Buyursunlar. Evet, bir hafta daha.
Evet, yine yaptık yapacağımızı. Evet, ikinci haberimiz.
Zam hallettik, Çinli'ye gelelim. Buyursunlar.
Evet, Çinli'ye geçiş yapalım. Şimdi ikinci haberimiz Çinli Şineray grubunun ilginç
yani. Şineray'da yavrum ilginç. Şineray diye reklamı hemen yapacaklar, ben sana söyleyeyim. Bak hemen hazır.
Şineray
suyla anlaşsınlar. Direkt Şineray'da yavrum Şineray net yani. Hiç başka hiçbir şey düşünmeye gerek yok. Evet.
Evet, başka türlü olacak? De telaffuz Şineray edilmiyordur herhalde bu.
Bence de. Başka türlü telaffuz ediliyorsa bile bence bu Türkiye'de bunu söylemesi lazım.
Evet, o, bence bunu yapsınlar yani. Ağızlara dolanır.
Tabii canım, aynen öyle. Evet, ne oluyor?
Evet, onların mi? SVM markası, otomobil markası Türkiye pazarına giriş yapıyor. Atmo grubu tarafından Türkiye'de satışa sunulacak SUV ve hafif ticari modelleriyle Türkiye yollarına çıkacaklar. Baktığım zaman böyle SUV model, özellikle şu gri olan, yandan çekilen, bana hangi aracı hatırlatıyor ya? Ön taraftan sanki böyle Dodge havası var.
Evet,
gibi
evet.
Geldi bana ama.
Değil mi? Doğru söylüyorsun. Ya biraz Stellantis'in Opel'lerine de benziyor mu? Yok, şey ya, Subaru değil mi ya?
Çok benzetemedim.
Yani dediğim gibi Subaru'ya benzetti ama işte her araba birbirine benziyor zaten. Biliyorsun artık yani. O evet, çok şey değil, çok farklı bir şey değil. Evet. Detaylar neler? Hafif ticari ile beraber gelecek dedin.
Hafif ticari ve SUV modelleriyle gelecek. Bu arada şöyle de bir şey var. Çinli üretici diyoruz ama Çinli üreticinin çatısı altında faaliyet gösteren aslında kökeni İtalya'ya dayanan bir marka. Yani SVM markası İtalyan bir marka köken olarak. Aynı baktığımız zaman aslında Türkiye'de uzun zamandır bulunan MG'ye de benziyor. Nasıl Çinli Seik tarafından satın alınmıştı, aslında İngiliz kökenliydi. Burada da İtalyan kökenli ama yine Çinliler tarafından satın alınmış bir markadan söz ediyoruz. Baktığım işte, zaman
tamam.
Evet, Çinliler gerçekten bu noktada bayağı hani böyle artık eskimeye yüz tutmuş, böyle kapanmaya yüz tutmuş markaları alıp yeniden böyle hayata döndürüyorlar gibi bir durum söz konusu.
Çinli demiyor çünkü, çok doğru, evet.
Evet, bu marka 1971 yılında İtalya'da kurulmuş. 2014 yılında Çinli Şineray grubu tarafından satın alınmış. İlginç bir detay yani bu da. Evet. Onun dışında bakalım, çok bir detay yok aslında. Hani tamam. Fiyatlandırma nasıl olacak, nasıl gidecek, ama baktığım zaman SUV'nin tasarımı oldukça güzel yani. Keskin güzel. Hatlara yani, sahip. Ön tasarımı gayet iyi. Ben beğendim açıkçası tasarımını.
Güzel. Yani bu arada şimdi sen söyledikten sonra dikkatimi çekti. Bir İtalyan şey de var. Hemen şurada şöyle mouse'la göstermeye çalışıyorum. Bir İtalyan bayrağı detayını şurada görüyoruz. Hemen kenarda. Diğer karşıdan var mı diye bakacağım. Burada var mı? Burada yok. İşte bakın şurada var yine. Yani tabii Çinlilerin yaptığı, işte MG ile yaptıkları İngiliz asil markası, işte bu taraftan İtalyan markası, Volvo desen İsveç markası, her biri Çin çatısı altına devam ediyor. O yüzden bunu görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz anladığım kadarıyla. Teşekkür ederiz. Peki, hayırlı olsun. Gelsin, rekabeti arttırsın, fiyatları evet. düşürsün. Biz de daha keyifli, daha güzel arabalara hep beraber binelim. Zaten fiyattan canımız yanıyor. Bari çeşitlilik artsın. Çin sayesinde onu da görmüş olalım.
Tabii. Kerry'nin evet. neler yaptığını gördük yani.
Gördük. Bence de. Yani o yüzden bunlar güzel haberler. Pekala. Evet efendim. Peki yine sırada bir başka Çinli haberimiz var. O nedir acaba sevgili Barış kardeşim?
Yine Çinli bir üretici Hozon Oto'nun çatısı altında faaliyet gösteren Neta isimli elektrikli otomobil markası Türkiye'ye giriş yapıyor. Bunda biraz daha fazla detay var. Hemen onlardan bahsedeyim. Neta U isimli model ilk olarak Türkiye'ye Aralık ayından itibaren giriş yapacak. Neta U aslında hem normal genel pazarda hem de elektrikli otomobil pazarında en popüler segment olan C SUV segmentinde yer alıyor. Yani baktığımız zaman hem bizim Togg T10X modeline hem de Kasım ayı itibariyle Türkiye pazarına giriş yapan BYD Atta 3 modeline doğrudan rakip olacak. Hem boyutuyla, segmentiyle hem de özellikleriyle. Baktığımda hani oldukça güzel bir model. Ön tarafta böyle değişik bir ışık imzası var ki bu özellikle ortadaki ışık imzasının aydınlatmadan ziyade araç şarj olurken bataryanın doluluk oranını da yüzdesel olarak gösterdiği belirtiliyor. Böyle güzel bir detay olmuş. Renkli bir tasarımı var. Yan taraftaki T şekilli gündüz ledleri de aynı şekilde yine otomobile böyle bir dinamizm katıyor diyebilirim. Neta U dediğim gibi C SUV segmentinde yer alıyor. BYD gibi aslında bu marka kendi bataryalarını üretmiyor ama CATL'den yani yine Çinli dünyanın en büyük batarya üreticisinden tedarik ediyor. Bu güzel bir detay. 68 kWh saatlik sıvı soğutmalı lityum demir fosfat batarya var. Bu da aslında daha keza uygun fiyatlı araçlarda kullanılan bir batarya türü. Bunun artılarından eksilerinden daha önce videolarda bahsetmiştik zaten. Burada çok detaya girmeyeceğim. Şehir içinde 540 kilometreye kadar ortalama kullanımda 420 kilometreye kadar bir menzil sunuyor. 120 kW'lık elektrik motoru var. 210 Nm maksimum tork üretiyor. Böyle güzel. Hani pazardaki diğer elektrikli otomobillere yakın, bizde böyle 1.5-1.6 milyon civarında dolaşan elektrikli otomobillere yakın, hani güzel bir araba otomobil olduğunu söyleyebilirim.
Evet, net olarak ben de sana katılıyorum. Görüntülerde şey ve hani güzel de bilgiler verdin. Üstüne çok bir şey eklemeye de gerek yok. Böyle ilginç bir marka. O yüzden görmesi de heyecan verici olacak. Bence yine demin söylediğimiz konuya geliyor. Yani Türkiye'de bu araçları görmek, çeşitliliği artırmak iyi. Bunların servislerini ve diğer konulardaki desteklerini verdikleri sürece Türkiye'deki zaten Çin markalarının ben gitgide daha iyi olacağını vaktinde daha önce konuşmuştuk ama yine bir üstünden geçmiş olalım. Daha önce Japon markalarının dünyada nasıl bir yol izlediğini hatırlarsak eğer Onlar da böyle çıktıkları zaman ya işte kopya araçlar, Japon alacağım ama işte şunu alırım bunu alırım diyen yaklaşımları görüyoruz eskiden. Fakat daha sonra konular değişmiş. Artık biliyorsun yani işte Toyota mesela yıllarca en sağlam araba Corolla ile mesela sağlamlık konusunda bir şeyi var, rekoru var. O yüzden ben bir nevi Çin'in de bu yoldan giderek tabii ki yeni dönemin şartlarına uygun olarak benzeri bir konudan dolayı yine onların da çok iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. O yüzden Türkiye'de bundan sonra bir Çinli markanın ya geldi ama gitti ama şöyle oldu ama böyle oldu tarzında bir yanlış yapmayacağını düşünüyorum. Umarım. Şimdi Türkiye önemli bir pazar çünkü. Öyle yapmayacağını düşünüyorum. O yüzden bakalım görelim ne olacak. Bunu da görelim. Hozon. Hozon markası. Enteresan. Hozon duyduk. Şineray duyduk. Şinanay. Güzel valla. Tatlıymış hakikaten. Yeni haberler, yeni fiyatlar demek. O yüzden...
Evet. Hozon da gelsin. Şinanay da gelsin. Hepsi gelsin. Rekabet olsun. Aynen güzel öyle. Fiyatlar gelsin olsun. Abi. Yani tabii net avu için konuşursam bence şu anda piyasada böyle çok zorlayıp 1.3 milyon civarına bir giriş yaparlarsa pazara bence adından söz ettirirler. Ama yok efendim bugün satılan elektrikli otomobiller gibi 1.5 bandından yine kendilerini sokarlarsa çok da bir şey olmaz gibi geliyor bana. Olmaz. Umarım yani, biraz rekabetçi evet. Fiyattan gelirler.
Yani BYD gibi söylemesinler ya, gelip de şey demesinler. Ya zaten çok zorluyoruz falan da öyle böyle söylemezlerse sorun olmaz. Eğer söylerlerse o zaman onlar da düşünsünler diyebiliriz. Evet, tatlı görünüyor arabanın şeyleri, şekli şemali içi. Hayırlı olsun diyoruz peki. Tamamdır. Peki o zaman evet. Bir sonraki haberimiz de aslında Hyundai yakasından bu sefer. Türkiye'de de sevilen bir marka modelden bahsedeceğiz. Buyursunlar, dinliyoruz. Tucson.
Çok yakından tanıdığımız bir model. Sen de söyledin zaten. Hyundai Tucson. Zaten son nesliyle bambaşka bir tasarıma bürünmüş. Böyle keskin hatlar, ön taraftaki işte parametrik tasarım, panjurun kenarlarında yer verilen parça parça gündüz ledleri. Yani eski nesline göre baştan aşağı değişmiş bir tasarımı vardı. Şimdi bu tasarım yine aradan geçen yılların ardından bir makyaj operasyonuyla yenilendi. Bu sefer tamamen yeni nesilden söz etmiyoruz. Bir makyajdan söz ediyoruz. O yüzden değişiklikler görece daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta yoğunlaşıyor değişiklikler. Her zaman olduğu gibi, her makyaj operasyonunda olduğu gibi. Baktığım zaman biraz daha... Aslında panjuru biraz daha eskiye göre derli toplu görünüyor. Burada panjurun kenarlarında yer verilen o parça parça gündüz ledlerinin tasarımı da biraz değişmiş. Onun dışında tamponun altında böyle gri koruma plakası boydan boya uzatılmış ki hani bu detay gerçekten otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor. Böyle bir derinlik katıyor araca. Yine yan taraftan baktığımızda böyle keskin hatların devam ettiğini görüyoruz. Çok fazla bir değişiklik yok. Yeni çift renkli jant tasarımı söz konusu. Şu an arka tarafı göremiyoruz ama büyük ihtimalle arkadaki stop lambalarının tasarımında da bir güncellemeye gidildiğini düşünüyorum. Biliyorsun markalar artık, özellikle Hyundai Kia grubu yeni araçları tanıtırken önce bir tasarımını gösteriyor, sonra teknik detaylarını paylaşıyor. O yüzden burada da aynı şey söz konusu. Şu an için tasarımı görüyoruz. Hatta arka tarafı paylaşılmamış bile. Böyle de bir durum söz konusu. Dıştaki dediğim gibi dokunuşlar oldukça ufak. Asıl yenilikler iç mekanda ortaya çıkıyor ki hani iç mekanı gerçekten bir makyajdan ziyade yeni nesil bir otomobile geçiş yapılmış gibi köklü bir değişim var burada. Eskiden Hyundai'nin ki bu Tucson'un orta konsoluna gömülü böyle biraz daha aşağı doğru uzanan bir ekran vardı. Çok hani beğenen vardı, beğenmeyen vardı. Bu sefer artık Hyundai'nin yeni elektrikli otomobillerinde de kullandığı böyle bitişik ekran tasarımına geçiş yapılmış. Direksiyon simidi yenilenmiş, yine yeni elektrikli otomobillerinde gördüğümüz böyle ortasında 4 tane nokta, Morse alfabesinde H harfine denk gelen, markanın baş harfine denk gelen böyle güzel küçük oğlu bir tasarım var. Evet, gerçekten güzel bir detay. Yine arka tarafta 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan bitişik panel var. Kavisli. Yan taraftaki ekran biraz daha sürücüye dönük. Orta konsolda yine böyle fiziksel ve dokunmatik tuşların kontrollerinin harmanlandığı klima kontrolleri yer alıyor. Gayet güzel. Orta konsol vites tuşlarından, vites seçiciden arındırılmış. Vites seçici direksiyonun arkasındaki kolona taşınmış. Ortada daha çok alan kalmış. Burada 2 adet bardaklığı görüyoruz. Büyük bir kablosuz cep telefonu şarj ünitesi görüyoruz. Hemen ucunda farklı kontrolleri yapıldığı fiziksel tuşlar görüyoruz. Bence eski nesline göre daha güzel bir tasarım olmuş. Bunu çok net söyleyebilirim benim fikrime göre. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun burada?
Evet ya, çok üstüne söylenecek bir şey yok. Bence çok güzel söyledin, çok güzel anlattın. Özellikle iç mekan için anlattıklarına %100 katılıyorum. Bence ya burada kolda bir tek bir şey dikkatimi çekti. Acaba şurada yani yine bir bardaklık mı diyeceğim ya da başka bir şey mi, tam göremiyorum burayı ama şu sağ kenarda alt tarafı görebiliyorum ama üst tarafta da başka bir şey. Bence iç mekanda oldukça tam senin söylediğin gibi, yani makyajdan ziyade bir renovasyon yapılmış. Burada yeniliği de yansıtmış ve ideal de görünüyor. Seninle konuştuğumuz birçok avantaj var. Mesela işte analog tuşlar, yani şuradaki o jog dial dediğimiz tuş yapısı ve hemen elinin altındaki bu işte kablosuz şarjın hemen önündeki buradaki düğmeler ulaşılabilir. Vites konusunu konuştuk hakeza. Kolda olması, direksiyonun altında olması. Bence böyle baktığında ideal bir yapıya ulaşmış. Ve tabii uzaktan baktığımızda da zaten oldukça ferah, geniş ve insanın içini açan ve bir taraftan da böyle çok teknolojiye boğulmuş da değil ama yenilenmiş, yine gelenekselle yeni yapı arasında tatlı bir yerde duran bir araç oluşturulmuş görünüyor. İç mekan oluşturulmuş görünüyor. O yüzden güzel. Yani Tucson iç tarafta da dış taraftaki yeniliğinden daha fazlasını içeride sunmuş. Bakalım tabii, görelim. Konfor olarak da bunu ne kadar yansıtacak, bunu da görmek isteriz. Onu da umarım beraber göreceğiz zaten.
Evet, gerçekten çok güzel otomobiller. Tucson olsun, ondan sonra kardeşi Sportage olsun, gerçekten çok güzel ama biraz daha uygun fiyatlı olsalar çok güzel olacak ama bizim ülkemizin vergi sistemi ne yazık ki.
Vergi sistemi, evet. Bizim aslında belki aynı dönemde. Biraz daha vergi sistemimiz şöyle buna el verse desek, yani çünkü ya evet. İşte biliyorsun, telefon alıyorsun. Apple'ın sitesine girdiğin zaman görüyorsun iPhone'un fiyatı ne kadar, şu kadar döküş. Bunun şu kadar şu kadar miktarı vergi olarak verilmektedir diyor mesela. Altındaki rakama bakıyorsun, yani yarısından fazlası bazen vergi olarak gidiyor, ya yarısı vergi olarak gidiyor. Yani öyle olmasa 20 bin lira 30 bin lira bu ÖTV rakamları telefonda bile böyle şeyler konuşulur mu? Arabada da işte aynı şey geçerli. Yani alacak adam bunu, işte sabit bir gelir modeli mi görünüyor, ne görünüyor, neyse işte. Peki, bunları çok konuştuğumuz için artık bir daha konuşmayalım da millete de sıkmayalım kardeşim. Zam mı? Yani oto haber, yani oto gündem izliyoruz, zam gündem mi izliyoruz diyecekler yakında bize zaten her seferinde, ama mecbur abi yani.
Gündemler böyle.
Yani otobüs buradan geçiyor, yani durak bu, mecburen geçeceğiz. Peki, sıradaki haberimiz Türkiye'den mi diyeceğim, değil ama yani Türkiye'deki sevilen markalardan, Japon markası Toyota'dan. Sen geçtiğimiz haftalarda gitmiştin, anlatmıştın zaten, CHR'ı anlatmıştın. Bu sefer de Yaris Cross'la ilgili bir haberimiz var.
Evet, Yaris Cross tanıtıldığında biz de bir incelemesini yapmıştık abi, seninle hatırlıyorsan. Üzerinden evet. Bayağı bir zaman geçti ama böyle hani biraz tasarımıyla hani ön tarafı demiştik ya, böyle bir hafif Japon balığına benziyor gibi. Tasarımı sanki çok fazla sevilmemişti. Şimdi Toyota Yaris Cross'u böyle yeniledi. Tasarımını biraz daha o yuvarlak hatlardan sıyırıp biraz daha hafif keskin hatlar getirmiş. Bence daha hoş, böyle çok köklü bir değişim yapmadan güzel dokunuşlar yapmışlar tasarımında. Benim artık böyle gözüme daha hitap eden bir kompakt crossover olmuş. B segment SUV biliyorsun Yaris Cross. Burada dediğim gibi hani ön tarafta özellikle güzel değişimler yapılmış. Keskin hatlar, sert hatlar özellikle. Zaten cross'lara, SUV'lere biliyorsun sert hatlar gerçekten yakışıyor. Ben onlara çok yakışıyor. Böyle yuvarlak hatları yakıştıramıyorum açıkçası. Biraz SUV olduğunu belli etmesi lazım. Burada tabii ki kozmetik güncellemelerden ziyade daha güçlü bir hibrit motordan söz ediyoruz Yaris Cross'ta. O motor da hibrit 130 olarak geçiyor. Burada artık 116 beygirli hibrit motorun yanı sıra hibrit 130 tam hibrit motor seçeneği de sunulacak. Burada en büyük değişimlerden bir tanesi %14 güç artışıyla 132 beygir güç sunacak bu versiyon. Aynı zamanda %30 artışla birlikte 185 Nm tork değerine sahip olacak. Biliyorsun aslında Toyota'nın diğer ürün gamında da bu hibrit motor seçeneği yavaş yavaş böyle yeni nesline geçiş yapmaya başladı. Bununla birlikte güç ve tork değerleri artmaya başladı. Artık Yaris Cross'ta da böyle bir durumun söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Bu arada Yaris Cross Hybrid 130 versiyonu 0-100 hızlanmasını 10.7 saniyede tamamlayacak. Yani aslında baktığımız zaman çok da parlak bir değer evet. değil ama zaten hani performans araçlı kullanılacak bir araç değil. Kullanım amacı belli. Evet, hani böyle çok geniş ailelere, çok geniş ailelere hitap eden ne de böyle hani sadece iki kişilik bir ailenin alıp sportif amaçla kullanabileceği bir araba değil. Hani tek çocuklu veya iki çocuklu ailelerin
doğru,
alıp
doğru.
Ne bileyim pikniğe hatta şuraya yani, buraya
evet, gidin. Hatta biraz yani. Böyle işte evet evet biraz daha böyle genç kitlede olabilir. Yani aile olmasa bile hani tercih edilebilecek o hani sportif yaklaşımı, küçük araç yaklaşımını sevecek ama hepsini sevecek. Ya yarısı tabii aslında çok biliyoruz ama cross deyince iş biraz daha değişiyor. O yüzden dediğin şey doğru. Yarısı aslında orijinale göre bakarsan bayağı büyümüş bir otomobil eskisine göre. Bu detaylar da güçlendirme detayları da güzel ama tabii ya ben bu arada elektrikli otomobillerle beraber bu işte 100-100 hızlanmasının hani onlarda daha çok böyle beklenti artıyor ediyor ya çünkü çok gerçekten performans olanları da var ama bir taraftan da tüketim artmasın diye de onu sınırladıkları için de yavaş yavaş her ikisinde bir sanki dengeye oturuyor mu bu işler diye düşünüyorum. O yüzden 10.7 saniye şöyle yapmıştım. Yani evet çok iyi mi değil. Yani ben benzeri bir hızı hatta belki daha azını işte biliyorsunuz Berlingo kullanıyorum. Citroen Berlingo ile 130 beygirlik bir otomobille bir hafif ticari araçla büyük bir araç çünkü nihayetinde. Hani biz hınca hınç dolduruyoruz ya ve çok büyük kullanıyoruz arabayı. Tam bir aile arabası bir taraftan da falan. Böyle bakınca hani burada Toyota'nın da Pro Ace modeli diyeyim daha doğru. Hani direkt karşılaştırmış olayım. Mesela o sanki 10 saniyenin altında diye hatırlıyor ya da 10 saniye civarında. Hani o yüzden böyle bir küçük otomobilde insan bir anda ya acaba daha düşük olabilir mi gibi düşünüyor. Fakat bizim kullandığımız, test ettiğimiz araçta gayet aslında bir taraftan da performansı. Hani böyle ah yavaş kalıyor, yavaş hissettim falan. İşte Chevrolet Cruze'da yaşanan sıkıntılar gibi bir sıkıntı hissettirmediğini, hiç yanından geçmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki yenilikleri de güzel görünüyor. Hayırlı olsun diyelim ya.
Evet, senin dediğin aynı durum bizim Kangoo'da da var. Gerçekten bir ticari araç olmasına rağmen 1.5 DCI motorla gerçekten güzel performans sunuyor. Şu anda bizim araç 200 bin küsürde ama ona rağmen motor tık tabii demiyor. Maşallah diyeyim tabii. Yani gerçekten.
Maşallah. Tabii 1.5 DCI yani bu motor yani Mercedes'in de kullandığı motor değil mi? Yanlış mı biliyorum? Bazı serilerinde kullandığı bir motor vardı. Onlardan bir tanesi galiba 1.5 DCI.
Mercedes benzinlileri kullanıyor Renault ile beraber.
Öyle mi? Ha, peki dizel kullanmıyor mu?
Dizel kullanmıyor diye biliyorum. Mercedes aslında şey var. Biliyorsun Kangoo'nun kopyası Citan modeli var.
Ha, evet, evet, evet.
Ticari modeli. O zaten Kangoo'nun kopyası yani birebir.
Tabii canım aynısının yok. Mercedes yani. İşte aynı nasıl ben Berlingo dedim ve Pro Ace aslında Toyota dedim. Aynısı yani. Hı. O da aynı otomobil. Aynı araç. O yüzden orada bir şey yok yani. Evet. Ya şey önemli bence performans günün sonunda insanın aradığı bir şey. Eğer onun gücünü hissetmezsen yavaş kalmaya başlarsa otomobil bu sefer otomobile daha fazla yükleniyorsun. Daha fazla yüklenmek demek daha fazla yakıt tüketimi demek. Daha fazla yakıt tüketimi demek Türkiye şartlarına daha çok şikayet demek. Ve tabii ki çekmediği zaman bir de hani üstüne de yüklendiği zaman arabayı da yormak demek. O yüzden bizim çok sevdiğimiz şeyler değil. Fakat tabii ki yarışta asla bunların hiçbir tanesi yok. Yani öyle bir şey hani 0-100 için konuşuyoruz ama 0-100 için konuşuyoruz. Onun dışında evet. Bir performans alanının anlamında bir sıkıntısı yok aracın. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama insan hani 10.7 deyince acaba daha mı düşük olmalı diye aklına geliyor. Yani şimdi yiğidi öldür hakkını ver demişler. Biz hakkını verelim. Güzel bir araba. Güzel performansına da kimsenin şikayet edeceğini zannetmiyorum. Sadece 0-100 için konuşmuş olmayalım. Olalım. Evet. Geçelim mi sıradaki haberimize?
Hemen şunu belirteyim. Dışarıdaki tasarım tabii. Değişikliği ve motor değişikliğinin yanı sıra iç mekanda da değişiklikler var. Artık burada mevcut ekranların yerine daha büyük ekran seçenekleri de söz konusu. Hatta yani baktığımız zaman burada özelleştirilebilen 7 veya 12.3 inçlik dijital göstergelerin yanı sıra eskisine göre daha sezgisel tepkiler veren 9 veya 10.5 inçlik multimedya ekranı da geliyor. Dediğim gibi daha büyük ekranlar aslında baktığın zaman içerisini böyle iç mekanı daha modern gösteriyor ama yavaş yavaş artık yeni nesilde Toyota'nın bence iç mekana biraz daha el atıp böyle daha modern bir temaya geçiş yapması gerekiyor bence otomobillerinde. Özellikle Yaris Cross için konuşuyorum.
Özellikle Iris Kriyos. Peki. Bence güzel bilgiler. Dikkate alınması gereken bilgiler. Artı bir diyoruz o zaman. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ve güzel bilgiler o zaman bugünün son haberine de geçelim istersen. Enteresan. Türkiye için de aslında önemli bir haber diyebiliriz. Daha önce Renault'da gördüğümüz, bu sefer de bir başka üreticide, hangi üreticide gördüğümüz ikinci elle ilgili bir durum. Ne göreceğiz?
Evet. Şimdi bu durum Renault ile başlamıştı. Aslında Türkiye'ye de geliş sinyallerini görmüştük. Türkiye'de de faaliyete geçecek diye Bursa'da. Fabrika çıkışlı ikinci el dönemi olarak lanse edilmişti. Şimdi Stellantis'te global duyurusunu yaptığı bir adımla aslında bu tarafa yavaş yavaş geçiş yapıyor diyebilirim. Stellantis'te baktığımız zaman burada Sustain Era, yani sürdürülebilirlik çağı olarak çevirebiliriz bunu. O başlık altında böyle işte geri dönüşüm, yeniden kullanım, yeniden üretim, onarım gibi dört başlık altında bu tarz bir yaklaşıma geçiş yapıyor. Bu ne demek oluyor? Yani tekrar aslında Renault'daki gibi işte kullanılmış araçların mümkünse geri alınıp onarılması ve tekrar piyasaya sürülmesi. Eğer onarılamayacak düzeyde ise bu araçların parçalanması ve ondaki parçaların geri dönüşüme gönderilerek yeni araçlarda yeni araçların üretilmesi için kullanılması gibi gibi birçok yöntemi burada bizlere gösteriyor. Tabii ki bu parçalara otomobillerin motorları, şanzımanları, elektrikli otomobillerin bataryaları gibi kritik bileşenler de dahil pek çok bileşen yer alıyor burada. Bu adım için Stellantis grubunun 40 milyon euro yatırımla İtalya'daki bir Torino şehrindeki Mirafiori fabrikasını, tesislerini dönüştüreceği ve böyle bir geri dönüşüm merkezi haline getireceği belirtiliyor. Dediğim gibi aslında Renault'dan gördüğümüz bir adım. Yavaş yavaş birçok markanın buna geçiş yapacağını aslında söylemiştik o zamanlarda da. İlk adım Stellantis'ten geldi Renault'un ardından. Güzel bir durum olduğunu söyleyebiliyorum. Bilmiyorum Türkiye'ye yansıması olur mu bunun? Tabii ki Renault'un burada fabrikası olduğu için bir yansımasını gördük ama Stellantis tarafında ya en azından Avrupa'da bile olsa hani otomobillerin fiyatlarının düşmesi gibi ya da parçaların fiyatlarının düşmesi gibi bir artısı olsa, bizim pazarımıza da yansısa gayet güzel olur diye düşünüyorum. Bunlar güzel, evet, adımlar açıkçası pazar için.
Kesinlikle katılıyorum. Bu arada Mirafiori fabrikanın adını bir daha okuyabilir misin acaba, rica etsem? Şey değil mi?
Mirafiori.
Mirafiori şey değil mi? Şu bizim efsane otomobil değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum adını? Onun yapıldığı fabrika mı yoksa acaba? Şöyle bir hemen arasam, bizim efsane otomobil derken Doğan, eski Doğanlar, onun işte Mirafiori miydi o? Yani millet beni vuracak şimdi, var ya böyle söylediğim için, ama yani bilemediğimden diyeyim. Şöyle bir bakayım. Tabii abi, doğru. Evet. Bizde Şahin kuş serisinin en çok sevilenleri Şahin, Doğan vardı. Bu kare farlı daha düz olanlar. Şöyle bir hemen göstereyim. Mutlaka hatırlayanlar diyecek ki evet ya, bu arabayı nasıl bilmezsiniz diyecek. Şöyle bir şurayı paylaşsak ve şunu göstersek, bakayım gözüküyor mu? Evet, şöyle sonuçlardan göstermiş olayım. Evet, görüldüğü üzere bu araçlar vaktinde Türkiye'de de çok sevilen, satılan, kullanılandı. Mirafiori fabrikasında yapılıyor. Demek ki bu fabrika tabii ki hala hayatına devam eden bir fabrika demek ki. Burada yapılacak demek ki. Türkiye'yle yakınlığı bu yüzden diyebilirim. Çünkü biz bu modelleri çok seviyorduk. Türkiye'de çok kullanılıyordu. İşte bir taraftan, evet, Renault 12 dönemlerinde ve daha sonra gördüğümüz zaten otomobiller. Senin söylediğin çok doğru. Doğru bir noktaya temas ettin. O da yani Türkiye'de Renault'un bir fabrikası olması ve güçlü bir yapısı olması bunu destekliyor. Fakat aynı durumu Otokoç'la beraber Türkiye'de Stellantis işbirliği de görebiliriz, ümit ediyorum. Türkiye buna uygun bir ülke mi? Bence Renault'un hamlesiyle bunun doğru olduğunu tahmin edebiliriz. Yani kendimiz bir şey söylemesek bile onlar yaptıkları araştırmayla bence bunu mutlaka ortaya çıkartacaklardır. Türkiye önemli bir otomobil alım satım ülkesi. İşte Carvac var malum Türkiye'de. Başka yine ikinci elde güçlü olmaya çalışan diğer markalar var. Hindistan'dan da gelen bir marka vardı. Şimdi inadına Intercity ile işbirliği vardı. Aklıma gelmedi. Dolayısıyla bu tür markalar Türkiye'de ikinci elle ilgili işler yapılıyor ve markaların kendisinin de Stellantis gibi, Renault gibi işte bu markaların da burada kendisini boş bırakmaması, bu alanı doldurması beklenebilir. Ne diyelim, güzel olsun. Türkiye gibi zorlu ekonomik şartları olan ülkeler için tabii ki bu tip böyle biraz daha güven veren hamleler önemli bizler için. Umarım hepimiz için iyi olur diyelim. Türkiye'de de görürüz dilerim bu Stellantis'in Sustainera adlı sürdürülebilirlik çağı mesajı veren yaklaşımı hoşmuş. Umarım Türkiye için de bu sürdürülebilirlik gerçekleşir. Tabii ki önce ne diyoruz? Vergilerle ilgili konular umarım daha önce onu söylemiş olalım. Yani evet. Hakkını yemeyelim şimdi otomobil üreticilerin. Evet. Zannediyorum sonuna geldik. Öyle değil mi?
Evet, bu hafta da böyle.
Bu sona hafta da geldik. Böyle diyorsun. Geldik. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Gerçekten teşekkür ederim. Keyifli bir program oldu. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşça kalın derken sözü sana bırakıyorum. Görüşmek dileğiyle.
Evet, ben de videomuzu izlediğiniz için ve beğenilerinizi eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.